Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 20 Ağustos 2021 bir Cuma günü canlı yayında 95.0 Açık Radyo'dayız. Ve Açık Radyo'da Önce Sağlık programında bugün iki değerli konuğumuz var. Bu konuklarımızın tanıtımını ben her zaman olduğu gibi sevgili Ayşegül'e bırakıyorum.
Evet, hocam program kaç yıllık bir program? Hangi yılda başlamıştı?
Biz Sayın Hasan Meriç ve Serdar Çintar'la yaklaşık 20 yılda önce başlamıştık Önce Sağlık, ama seninle beraber çok daha dinamik formatta 6-7 yıl oldu galiba.
20 yıldır en genç konuğumuzu konuk ediyoruz, onu söyleyelim. Evet, iki konuğumuz var. Önce Çınar'ı tanıtalım. Çınar Şık bizimle olacak. Çınar çok genç, 11 yaşında bir doğa aşığı. Zaten bu yaşlardan bence yetişkin bireylerin de öğreneceği çok ders var. Dünyada da örnekleri var. Çınar Antalya'da oturuyor ailesiyle birlikte ve Manavgat yangınını çok yakından izlediler. Biz Çınar'ın yangınla ilgili görüşlerini alacağız. Ama bir diğer konuğumuz daha var. Onu zaten tanıyorsunuz. Doğayla, iklim sorunlarıyla, çevre sorunlarıyla ilgili herkesin bildiği bir isim. Bülent Şık. Soyadların aynı olması size bir izlenimde yaratmıştır diye düşünüyorum. Bülent Şık mutfaktaki kimyacı olarak yazılarıyla bizi doğrusu çok aydınlatıyor. Müsilaj konusunda yazdı son dönemde, ama Türkiye'de gündem çok karışık, yani hızlı, onu konuşamadan bu sefer yangınları konuşmaya başladık. Yangınlarla ilgili de hep ana akım medyada, diğer medyada da hep aynı kişiler aynı konuları konuşurken Bülent Şık bize çok başka pencerelerden soruna bakmamıza da destek oluyor, yardımcı oluyor. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ederiz. Sanıyorum konuklarımızı tanıttım. Hocam, sorularla devam edebiliriz. Yani, hoş geldiniz diyoruz.
Ben Çınar'ı ve sevgili Bülent Şık'ı görüyorum tabii ekrandan. Çınar o kadar ciddi ki ben hemen kendisinden başlayacağım. Çınar, bize neler anlatmak istersin? Nasıldı senin için bu yaşadıkların? Tabii senin gibi böyle çok duyarlı bir çevre, duyarlısı bir genç için çok önemli, çok acı bir deneyim oldu. Neler hissettin, neler gözledin? Ben fazla sözü uzatmayayım, seni dinleyelim.
İlk önce hislerimden başlayayım. Orman yangınları beni çok üzüyor. Sebebi ise zaten ormandaki birçok canlının ölmesi. Ama tahmin olarak bakarsak zaten yangından kaçınmayan canlıların hepsi ölüyor maalesef. En çok kaplumbağalar üzüldüm çünkü çok yavaşlar. Yani ama insanlar, yani biz hepimiz bu işi kurtarabiliriz. Mesela ama kötü insanlar şöyle bir şeyler yapabiliyor. Mesela kaplumbağayı görüyorlar yangında. Onlar da kaçıyorlar tabii. Ama kaplumbağa yanlarını almıyorlar. Bu her hayvan için geçerli zaten. Sadece ben kaplumbağa olarak verdim çünkü çok yavaşlar. Hatta yani bazen aklıma kötü şeyler de gelebiliyor. Bunun için çok üzülüyorum yani hayvanlara adında. Üzülüp bazen ağlayabiliyorum da. Çok üzülüyorum. Ama önceden önlem almak için ise onları söndürmek büyük önem taşıyor.
Evet, haklısın. Kaplumbağalar yok. Galiba kirpiler de hızlı hareket edemiyor değil mi? Kirpiler de çok kötü şeyler yaşadılar. Ama benim anlamadığım Çınar, mesela hızlı koştuğunu düşündüğüm köpekler var. Ne bileyim, ceylanlar var falan. Onların da ayakları yanmış, onlar da yaralanmış olarak gördü. Yani çok hızlı koşan hayvanlar bile, onlar da çok zarar gördüler. Sadece kaplumbağalar değil, ama dediğin gibi kaplumbağaların hiç şansı olmadı.
Evet, yani onlar en azından ayakları yaralı olsa bile hızlı koşabiliyorlar biraz.
Çınar, ben senin için iyi bir haberim var. Bir önceki programımızda biz Akut'tan bir kişiyi konuk ettik ve onlar 3 tane kaplumbağa kurtarmışlar. Bunu bize söylediler. Yani tabii hani duyarsız kişiler olabilir ancak iyi insanlar da hep var. Biz de işte onların safındayız hep. Onlar da bayağı çok da buzağı kurtarmışlar, inek kurtarmışlar. Ki bunu sadece Kuşadası ekibinin kurtardıkları. Diğer ekipler de kurtardılar ama tabii hani maalesef yangında kaybolan çok can da oldu. Ama tabii sizin kadar, sizin gibi hayvan duyarlılığı olan bireyler yetiştikçe eminim ileride 10 yıl, 20 yıl sonra daha umutlu konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
Şimdi ise yangınları önlem almak için ne yapabiliriz diye diyorum. En küçükten başlamak ama en yani yararlı olan şey yerlere mesela cam tarzı şeyler atmayacağız. Bunu zaten sevgili öğretmenim Sultan öğretmenimden öğrenmiştim. Eğer dinliyorsa iyi dinlemeler ondan. Başka gerek önemli olarak kuleler dikmeliyiz yani yangın kulesi. Böylece yangını kontrol altına alabiliriz biraz. Kontrol altına aldıktan sonra eğer uçaklarla yani söndürme uçakları da havalimanını dikip onlar da gelirlerse zaten yangını söndürmüş oluruz bir şansla. Evet durdururuz. O zaman benden bu kadar. Devam gerisini anlatır. Herkese iyi yayınlar.
Ama sen gitme mümkünse.
Evet. Belki sorumuz olur bizim başta.
Bu anda konuştuktan sonra sana belki bazen arada soru sorarız. Gitme. Var mı işin?
O zaman.
Tamam kal burada sağ ol. Teşekkürler. Evet Ayşegül.
Tekrar hoş geldiniz. Bize önerilerini Çınar iletti. Çok önemli şeyler de söylüyor. Peki Bülent, Çınar'ın gözünden dinledik. Sen yangını yakından gördün mü veya yangından sonra alana gidebildin mi, sahayı gördün mü? Senin izlenimlerin nelerdi?
Evet. Tekrar merhaba herkese. İyi yayınlar. Antalya'da yaşıyorum ben. Tabii Manavgat'taki yangını yakından takip ettik. Ama sadece oradaki değil, işte Marmaris bölgesindeki, Fethiye Köyceğiz'deki, Muğla'daki, Miras'taki, yani çok Akdeniz'de bandında yer alan çeşitli yerlerdeki yangınları izledik. Manavgat tabii en büyüklerinden biriydi. Bir de çok yakın Antalya'ya, yaklaşık 65 kilometre ötemizde. Yangın hatta bazı uç noktaları Antalya'ya aşağı yukarı 55 kilometre yakınında. Bir kere hani şunu söyleyebilirim. Bu ölçüde bir felaket tablosunu daha önce hiç görmedim ben. Çünkü 2 hafta önce biraz yangın kontrol altına alınabildiğinde bölgeye gittim. Söndürme çalışmadan tamamen bitti. Köyleri dolaşma fırsatım oldu. Yani o kadar geniş bir alandan söz ediyoruz ki yani bir uçtan bir uca ki ben gittiğimde hala yangın hani sönmemişti bütünüyle. Aşağı yukarı 65-70 kilometreye varan, derinlik olarak da işte 5 kilometreden 25-30 kilometreye varan bir alan yandı. Hani son tahminler yaklaşık 60 bin hektarın üzerinde, yani tam kesin rakamıdır bilmiyorum ama bu çok çok büyük bir alan. Bir de tabii Manavgat su varlıklarının da çok yoğun olduğu bir bölge. Manavgat Çayı, Köprüçay, Alara Çayı, işte yani önemli akarsular var. Özellikle Manavgat Çayı ve Oymapınar Barajı'nı da besleyen bir ırmaktır. Tabii ben ilk yani kafamdaki şey, ya eyvah hani bu bir doğal tahribat oldu. Çok sayıda canlı türü etkilendi. Binin üzerinde ev tamamen harap olmuştu. Tabii kısmi hasarları falan hani söylemiyorum. Son raporları okumadım. 2 hafta önceki henüz yangın devam ederken tespit ettiğimiz rakamlar bunlar. Tabii bu ilk izlenimim şu. Biz aslında uzun sürecek bir felaket durumunun içindeyiz. İlk izlenimi bu oldu. Bir de tabii şunu da söylemeliyim. Çok da böyle kendi kendime ya niye böyle oldu? Hani yani yine biz bunu yaşadık yani. Yaşayarak gördük. Burada şunu kastediyorum. Bunun olacağı aslına bakarsanız çeşitli raporlarda, değerlendirme raporlarında yazılan bir şey. Yıllardır. Yani Hani bizim ülkemizdeki çeşitli kurumların, sivil toplum örgütlerinin çıkardığı raporları bir tarafa koyuyorum veya uyarıları. İşte en basitinden iklim krizi raporlarında hep yer alır. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin. İşte kuraklık artacak, orman yangınları artacak diye. Ve ben hani 6 tane köyü dolaştım ve şunu söyleyebilirim. Çok sayıda bireysel çaba var. Yani çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri, işte haliyle sahada olan ve bu iş söndürme işine canla başla katılan yurttaşlar falan. Ama işin dinamiğine bakarsak bu yangınlar kendi kendine söndü demek mümkün. Yani yanabilecek alan yandı, muazzam bir kuraklık ve rüzgar bu yangının şiddetini artırdı. Ama hem öncesinde, yani yangınlar çıkmaması için yapılması gereken önlemler, koruyucu faaliyetler bağlamında ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Hem de yangın çıktıktan sonra buna hızlıca müdahale etme noktasında zaten çokça da tartışıldı hani bu konular. Büyük problemler olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii hani sizin de söylediğiniz gibi bu meseleyi öncesinde de biraz kurcalıyordum ben. Yani şu bağlamda kurcalıyordum. Yani iklim krizi gıda ve beslenme açısından hangi sorunlara yol açacak? Yani bu epeydir zaten hani çalıştım, uğraştım da bir konu, ilgilendiğim bir konu. Yani bu sıcaklık rejimlerindeki değişmeler, yağışlardaki değişmeler, işte kuraklık vesaire, yani bir takım gıda üretimini doğrudan etkileyecek sorunların zaten beslenme sorunlarına yol açacağı çok sayıda bununla ilgili uyarı yazı var. Ama hep yani bu konuda dile gelen bir şey, beklenmedik ve ani olayların yaşanma sıklığı artacak. İşte önceki haftaki sel felaketi, muazzam bir felaket. Manavgat'ta ya da işte Muğla Marmaris o bölgedeki yangınların şiddeti durdurulamadı yani bu yangınlar. Ve başka bir şeyin içinde olduğumuzu düşünmeye başladım. Başka bir şeyden kastım şu, ya orman yangınları her zaman olur. Bu konudaki çalışan, doğrudan orman ekolojisi çalışan veya orman bilimi çalışan insanların hani vurguladığı bir şey. Ama şiddeti bu ölçüde olması gerçekten yeni. İşte bu sadece Türkiye için de geçerli değil. Mesela 2017-18'deki Kaliforniya bölgesindeki yangınları inceledim biraz. Yerleşim noktalarını etkileme, hızla yayılma ve şiddetli, hani çok şiddeti açısından çok benzer noktalar var. Önceki yıl Avustralya'daki yangınlar yine aynı şekilde. Yani yanabilir alan ta ki nihayete erene kadar yangınları durdurma konusunda bir şey yapamadık. Dolayısıyla koruyucu önleyici faaliyetlerin önemi burada çok büyük bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani yangını çıkmadan, çıktığında da çok hızlı müdahale ederek söndürebilirsek söndürdük. Manavgat bölgesinde yani çok insanla konuştum. Yani çoğu çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan insanlar ve yanan evlerin büyük bir çoğunluğunda hayvan kaybı vardı. Yani burada hani sadece ev veya bina hasarının ötesinde insanlar uğraştıkları, geçim temin ettikleri faaliyet alanında da çok büyük hani zararlara uğramışlar. Hepsinin söylediği şey biz bir başımıza kaldık. Yani bu vurguyu hemen hemen konuştum, herkes söyledi. Bir de tabii şunu da mutlaka eklemeliyim. Mesela yaşça daha genç olanlarla konuştuğumuzda şey duygusu daha öne çıkıyor. Yani biz hani nasıl tekrar kendimizi hani var edeceğiz ekonomik olarak, yani bu daha şiddetli bir duygu olarak öne çıkıyor. Ama daha yaşlılarla, hani yaş olarak daha yaşlı grupta, yani diyelim ki yaş 60'ın üzerinde olanlarla konuştuğumda onlarda başka bir kaygıyı sezdim ve onlar daha çok şuna vurgu yapıyordu. Yani buralar tekrar nasıl yeşerecek? İşte biz buraları tekrar hani yeşerdiğini, orman olduğunu görebilecek miyiz? Biz tabii gittiğim yerler gerçekten ormanlık alanlar olarak çok güzel yerler. Öncesinde bildiğim için hani Antalya'da. Ve yaşlı kesimin daha böyle hani hissiyatı, vurgusu, bizim burada işte çocukluktan beri buradayız, biz buraları biliriz hani. Şimdi ama öyle bir şeye dönüşmüş ki o ormanlık, doğa harikası yerler bir bakıma. Kür, yani her taraf kür, gireyleşmiş, toprak bile görünmüyor yani çoğu yerde. Bazı yerlerde yani tabii çok sayıda hayvan can vermiş. Yani gerek evcilleştirilmiş hayvanlar, işte koyun, keçi, burada ağırlıklı olarak hani insanlar o hayvancılık uğraşıyor. Çok ölen hayvan ve biz bazı noktalardan geçerken hızlı geçmek zorunda kaldık arabayla. Çok ağır bir ölü hayvan kokusu, yani öyle söyleyeyim. Şimdi ceset demek istemiyorum. Öyle. Ve şeyi görebiliyorsunuz, yani bir daha genç kesimde bir geçim kaygısı, biraz daha yaşça ileri yaşlarda, yani biz mesela bir teyzenin söylediği şey beni o kadar etkiledi ki, 70'lerinde evi yanmış, karşı komşusunda yani orada ikamet ediyor. Dedi ki beni her gün çocuklarım geliyor Manavgat'a götürüyor, işte köyle Manavgat arası aşağı yukarı 20 kilometre. Ama dedi ben her gün sabah kalkıyorum, bana kızıyorlar dedi, buraya geliyorum. Tekrar köye geliyor işte. Otobüste ana yola geliyorum, oradan içeriye biri beni alıyor getiriyor. Komşusu var işte, yıllardır görüştü, can dostu diyeyim. Onun bahçesinde oturuyor. Şimdi anlattı işte, ben şurayı şöyle dolaşırdım, burada böyle gezerdim, şurada hayvan güderdim çocukla falan. Şimdi onun tabii kaybı başka bir şey bir yandan. Hani sadece bir ekonomik kaybın ötesinde bir geçmişin kaybı gibi. Yani ancak öyle hissedi. Bana öyle bir şey söyledi ki çok, yani çarpıcı, çok etkilendim. Dün dedi gittim evde yattım dedi. Şimdi ama yani yattım dedi, ev yanmış bir harabe. Çocuklarım geldi beni götürdü dedi. Bugün gene gideceğim dedi, orada yatacağım. Şimdi onlar bana kızıyor dedi. Böyle anlatıyor. Evlatlarım bana kızıyor. Diyorlar ki anne burada sen ne yapıyorsun? Bu yani yanmış haraben işte, yatılır mı? Bak ne kadar kötü kokuyor. Hadi gidelim. Ama diyor burası bana kötü kokmuyor dedi. Yani çok başka bir duygu. Yani olayın bir kısmı bir doğal tahribat. Bütünüyle olmasa bile büyük oranda önlenebilir bir tahribat bu. Çok ağır bir kayıp. Canlı türlerinin kaybı. Ama öte yandan baktığımızda yani tek tek bu işten etkilenen, bu felaketten etkilenen hani insanlarla konuştuğumda her birinin haleti ruhiyesinin farklı bir şeye işaret ettiğini görmek mümkün. Kimi çok yoksulluk içinde olan da var. Yani hayvanlarım telef oldu diyor. Ben nereye koşacağımı bilemedim diyor. Yani anlattığı şeyler çok üzücü. Ama öte yandan işte baktığınızda bir takım hani bir başka insanlarla konuştuğunuzda, işte ben örnek edeyim teyze gibi, o bir geçmişin kaybı. Yas tutuyor resmen ve yas sadece evinin barkının değil, yani başka bir şeyin yasını tutuyor. Yerine konması, telafi edilmesi çok zor bir şeyin yasını tutuyor ve bana dedi ki ben bir daha yaş olarak göremem ki dedi. Yani buraların eski haline geldiğini göremem dedi. Çok üzücü, çok dramatik olduğum bir şey konuşmuyorduk.
Şey, çok çok önemsedim doğrusunu isterseniz bu anlattıklarınızı iki açıdan. Birincisi bu iklim krizinin beslenmeye etkisi konusu, belki bu yangınlar konuşulurken çok ön plana çıkartılmamıştı. Onu belki programından sonraki bölümünde konuşacağız birazdan. Bir de tabii bir takım insanların bu yaşadıkları yaşam ortamına sahip çıkmaları, hep ekonomik kayıplardan vahlarla söz ediliyor ama bir ormanın, bir ağacın kıymetini bilen kesimler için onun kaybının ne demek olduğunu sanıyorum biz kentliler pek iyi bilemiyoruz. Ancak sizin gibi duyarlı insanlar gözlüyorlar. Şimdi program akış sırasında bir müzik arasına gideceğiz. Ben yine Çınar'a döneceğim eğer Ayşegül izin verirsen. Çünkü Çınar, sen kaplumbağalardan bahsettin ama şimdi gel istersen bir müzik dinleyelim seninle. Daha sonra sana küçük bir sorum olacak. Sen gidip gördün mü o yangını? Neler hissettin? Korktun mu? Gördün? Biraz onu konuşalım. Ama müzik parçasını tamamen rastlantı eseri senin için seçmiş gibi oldum. Çünkü parçayı 11 yaşında sanıyorum yaşıtın Ali seçti. Ben dün akşam parçalara bakarken işte ağaçlarla ilgili bir takım parçalar dinleyelim diye düşünmüştüm. O da bana ya ben çok sevdiğim bir parça var onu çalsana diye rica etti. İlk parça olarak onu dinlemiş olacağız. O nedenle bu parça Ali'den Çınar'a bir hediye olsun. Tools Garden'dan dinliyoruz Lemon Tree. Efendim 20 Ağustos 2021 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Konuklarımız sevgili Çınar Şık ve Bülent Şık. yangınlar, onların iklim krizi, beslenmeye etkisi, bütün bu konuları konuşuyoruz ama ben sözü önce Ayşegül'e bırakıyorum. Bir mesaj.
Evet, sosyal medya paylaşımları da sosyal medyadan bize çok destek oluyor dinleyicilerimiz. Çok çok teşekkür ederiz öncelikle. Bugün de çok paylaştılar programımızı. Her birine çok teşekkürler. Birsen Hanım, küçük söylenenlere, anekdotları şu anda tape ederek sosyal medyada paylaşıyor. Bülent Şık çok güzel ve uzun anlattı ama şu anda sosyal medyada Çınar Şık'ın söyledikleri paylaşılıyor.
Güzel. Evet. Peki, müzik parçasına geçmeden önce Çınar'la söylüyorduk. Çınar, bir şey diyecektin sen galiba.
Ben iklim kriziyle ilgili bahsetmek istiyordum.
Tamam.
Çünkü aslında ormanları aşatan şey iklim krizi. Hı hı. Yani iklim krizlerindeki karbonhidrat sanırım havayı sıcaklatıyor. Hı hı. Hava sıcaklıklarına da kuraklık oluyor. Yani kuraklık olduğunda zaten sıcak olduğu için ormanların yani yangın olması daha kolay oldurtuyor yani iklim krizi. Bir açıdan yani ona da bakmalıyız. Yangın o kadar kolay bir şey değil.
Yani bir yerde anladığım kadarıyla senin yüreğini acıtan kaplumbağaların ölümünün nedeni de bir yerde iklim krizi değil mi?
Evet. Dolaylı. Ve iklim krizini yapan şey de aslında insanlar.
Evet.
Çok, bir çok noktadan doğru. Her türlü varıyor insana.
Kesinlikle çok doğru. Çınar, sen gördün mü yangını? Baban götürdü mü? Yaklaştın mı içi? Yani görebildin mi?
Ben görmedim yangını.
İyi, görmemişsin. Herhalde çok daha çok üzülüyorsun. Peki. Peki, müziği beğendin mi? Biliyor muydun?
Müziği bak? Zaten ben biliyordum, seviyordum da.
Tamam, iyi o zaman. Bak ne güzel. Çok iyi. Peki Ayşegül, sözü yine sana bırakıyorum.
Aslında orman yangınlarının görünmeyen yüzünü konuşacaktık ama gıda krizinden girdik. Birbirimize de Vananda Shiva'nın kitabını gösterdik. %1'e karşı birlik diye çok güzel bir kitabı var Vananda Shiva'nın. Geçen aylarda yayınlandı. Kuraklık boyutu hiç konuşulmuyor son dönemde. Yangın konuştuk, sel konuştuk, müsilaj konuştuk ama ben sosyal medyada paylaşmıştım. Polatlı Ticaret Borsası'na bakıyorum ben. 1 Mayıs'tan itibaren ne dolar, ne altın, ne euro buğdayın artışını, fiyat artışını doğrusu geçemiyor. 2 liradan 3 liraya doğru bir çıkışı var buğdayın. Aslında ABD fiyatları da paralel ilerliyor Türkiye ile. Yani 2022 biraz gıda açısından sıkıntılı bir yıl mı olacak sence Bülent?
Yani ben yaşadığımız her yılın bir önceki yılı aratacağına ilişkin bir hani genel tahmin söyleyebilirim. Neden öyle? İşte geçen hafta Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporu açıklandı. Raporun hani özetini gözden geçirdim ben. Aslında somut olarak söylediği şey şu raporun. Önceki raporlardaki uyarılarımız ne yazık ki siyasal otoriteler tarafından, yani ülkeler, hükümetler tarafından dikkate alınmadı. Gidişatı önleyemiyoruz. Yani kötüye gidişatı önleyemiyoruz. Ve bir şeyleri durdurmak ya da en azından hani nötrleyebilmek, var olan durumu bir süre yine dondurabilmek için kısmi olarak elbette çok az vaktimiz kaldı. İşte 10 yıl gibi bir süreden bahsediliyor. Ama genel yani gidişata baktığımızda, mevcut duruma baktığımızda bir uluslararası işbirliğinden, dayanışmadan söz etmemiz olanaksız yani mümkün değil bir görüntü öyle. Daha kötüsü ülkelerin kendi içine kapandığını, diğer ülkelerle, sınır komşularıyla hatta yani ilişkilerini daha askıya alma, durdurma, duvarlar örme, sınır geçişlerini azaltma, yani olabildiği kadar bir izolasyon, politikaların gündeme geldiğini görmek mümkün, izlemek mümkün. Şimdi gıda ile ilgili problem ne olacak? Yani işin bir gıda üretim, yani tarımsal üretim boyutu var ve onun da yine zemini toprak, su. Yani onlar olmadan mümkün değil, hani yapmak çok zor en azından. Çok yüksek teknoloji gerektiriyor. Ama toprakta da ciddi bir aşınma var. Ve aşınma dediğimizde sadece erozyonu anlamayalım. Yani erozyon bunun bir kısmı. Bu yüksek düzeyde kimyasal katkılara dayalı tarım yapma durumumuz, yönelimimiz. Son işte 40'lar, 50'ler hani ivmelenmiş bir şey bu. Yani bir yönüyle gıda üretiminde bir çoğalma sağladığını söylemek mümkün ama ne pahasına diye sorduğumuzda gerçekten çok ağır bir pahadan söz ediyoruz. Bazı raporlarda, çalışmalarda bu şekilde devam edersek yani önümüzdeki 50 yıl topraktan hasat almanın mümkün olduğunu, sonrasında işin çok çok çok zor olacağını, topraktaki aşınmanın bir gıda üretimine elverişsiz bir noktada noktaya geleceğini belirten yayınlar var. Bunlar tabii çok önemli. Öte taraftan su çok büyük bir kriz. Yani her coğrafi bölge bundan aynı şekilde etkilenmiyor. Yani her yer için kuraklık geçerli değil. Bizim ülkemizde de yani bir yandan yangınlar olurken öbür tarafta Karadeniz'de çeşitli yerlerde sel oldu. Ama işte yani iklim krizi dediğim şey de böyle bir şey aslına bakarsanız. Yani ben bu hafta son 3 haftadır bu yangınlarla iklim krizi, gıda beslenme özellikle su açısından hani nasıl olacak? Biyanet'te onu ele almıştım. Ve geldiğim nokta şu, daha önce de hani bunu konuşmuştuk yine sizin bir programınızda salgın bağlamında. Belirsizliklerin çok çok yani büyük olduğu bir zaman dilimindeyiz. Yani eski zaman dilimi her şeyi belirleyebildiğimiz, bilgi birikimimize, kapasitemize, geleceği çok tahmin edebildiğimiz, öngördüğümüz bir dönem değildi elbette. Bu her zaman için insanın öngörü gücü sınırlıdır. Ama ani belirsizliklerin hayatı alt üst etme kapasitesi olan büyük olayların hiçbir uyarı ya da belirti vermeden yaşanabileceği bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bunu mesela müsilaj için de söylemek mümkün Marmara'daki. O sorunun nelere yol açacağı büyük bir soru işaretidir yani. Onu önümüzdeki 10 yıllarda göreceğiz, yıllarda göreceğiz. Keza yangın sorunu, biraz önce bahsetmiştim. Mesela bu Kaliforniya'daki yangınlar yerleşim noktalarının çok ciddi şekilde etkilendiği yangınlar. Yani binalar, evler, konutların yandığı yangınlar. 2018 yılında fark ediliyor ki işte bazı kasabalarda çok yerleşim noktalarında evler yanmış, konutlar ya da iş yerleri yanmış. Şehir su şebekesinde bir takım toksik kimyasal maddelerin miktarı olağanüstü artış göstermiş. Yani işte benzen bunlardan biridir. Yani her türlü yanma prosesi özellikle odun, orman yangınları benzen üretir ama bunun su varlıklarına karışması ve çok yüksek yani bazı bölgelerde normalin 8 bin katı mesela yani normali de hani tırnak içinde söylüyorum bir eşit değer nihayetinde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği normal dediğimiz şey ve bu araştırılmaya başlandı nasıl olur? İlk izlenim bir hata mı yaptık tespitte yani analiz hatası mı yaptık deniliyor. Sonra fark ediliyor ki farklı noktalardan örnek alındığında binaların etkilendiği yangınlar yani insan yapısı yerlerin etkilendiği yangınlarda binada kullanılan çeşitli malzemelerden su tesisat malzemelerinden doğrudan yangın söndürmeye müdahale için tasarlanmış aktarım hatlarından su hatlarından kaynaklanan onların zarar görmesinden kaynaklanan çeşitli toksik kimyasal maddeler suya geçiş yapabiliyor. 3 yıldır hani bu mevzu izlediğim bir mevzu. Hala bir netliğe kavuşmuş değil. Çok sayıda bilinmeyen faktör var. Neden bazı bölgelerde sulardaki toksik kimyasalların miktarı bu kadar artış göstermişti sorusunun net bir yanıtı yok. Ama ne yapılmış onu söyleyebilirim. Hani test edilen her yer yani binlerce test ve analiz yapılmış orada. 8 binden fazla yapılan örnek, toplanan örnek. Niye? İşte her çeşitli noktalardan örnekler toplanıyor. Nerede bir toksik kimyasal birikimi varsa o bölgedeki tesisat su şebekesi hattı yenileniyor. Çok muazzam paralar harcanmış bu iş için. Hala da sorun devam ediyor. Yani bu şu demek yerleşim noktalarını etkileyen geniş ölçekli yangınların bizim daha önce karşılaşmadığımız kirleticileri suya bulaştırması riski var. Böyle bir problem var. Bu 2018'den önce bilinmeyen bir problem. Biz aksine biz derken gıda güvenliği, halk sağlığı hani çerçevesinden bakanları söylüyorum. Suların işte arıtılması, dezenfeksiyonu tamamen herhangi bir dış ortamla temas etmeden evlere, konutlara ya da iş yerlerine kadar ulaştırılmasını büyük bir halk sağlığı başarısı olarak görürüz. Gerçekten de öyledir. Çok sayıda salgın bulaşıcı hastalığın önüne geçmiştir. Hijyenik bir su temini ve insanlara ulaştırılması. Ama öte yandan baktığımızda Mesela şiddetli, uzun süren yangınlar bizim ülkemizde de yaşadığımız gibi ya da Kaliforniya'da, Avustralya'da yaşandığı gibi doğrudan binalara etkilediğinde, hasar verdiğinde başka problemler açığa çıkıyor. Ve bu bize neyi anlatır? İşte belirsizlikten kastım o. Biz artık daha önce tecrübe etmediğimiz, bilmediğimiz çok sorunla karşı karşıya kalacağız. Yani ne kadar da olsa bilmenin, bilgi birikiminin kendimize yani işte genel yani insanlık medeniyeti için söylüyorum. O kendimize güven duygusunun çok aşınacağı bir dönemin içine girdiğimizde de o dönemin içinde olduğumuzu açıkçası düşünüyorum. Peki bu bize ne söylüyor? Hani bunu söylediğimde bu insan bireysel gücünü aşan bir felaket tablosu bir yandan ve bizi açıkçası çok güçsüz hissettiriyor. Psikolojik olarak da açık yakınımızdaki tehditlere karşı hani böyle bir evrimsel mekanizmamız var. Onlara hemen böyle reaksiyon üreten canlılarız. Bizim hayatımızı derinden etkileyecek, büyük coğrafi alanları etkileyecek, uzun sürecek tehditlerle ilk duygumuz bir bunaltı oluyor açıkçası. Ama şöyle düşünelim, yani bu yazımda onu çok vurgulamaya çabaladım. Kamusal bakış açımızı kuvvetlendirmek zorundayız. Bu sorunların bütününün üstesinden gelemeyebiliriz ama bu sorunları çözme irademiz eğer olursa, siyasal bir irade, yapılabilecek çok şey var yani. Bunu ne olur gözden kaçırmayalım. Hani bir kaderciliğe kilitlenmek doğru değil. Bu felaketlerin en azından bir kısmını önünü kesebiliriz. Olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Hani şüphesiz daha uluslararası bir işbirliği, dayanışma olsa iklim krizinin olumsuz etkilerini de en azından fren yaptırmak mümkün. Ama yereldeyiz hepimiz yani. İşte ben Antalya'dayım, Manavgat bölgesindeki yangını izleyip oradaki çalışmalara, yani en azından onarıcı çalışmalara destek olmaya çabalıyorum. Hani bunları yapmak, elimizden gelen çabayı göstermek, her zaman bence hani parantez alıp bir yerde durmalı, kafamızın bir köşesinde olmalı. Öte yandan da daha farklı bir kamusal bakışa, kamu kurumlarına, devlet idaresine, bir siyasal bakışa ihtiyaç olduğu çok ortada. İşte bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor. Suyla ilgili sorunların önümüzdeki süreçte çok çok öne çıkacağını düşünüyorum ben. Niye? Hep kıtlık bağlamında biz konuşuyoruz meseleyi. Yani yağışların azalması, kuraklık, elbette hani somut olarak yaşadığımız şey bu. Ama şöyle düşünelim, yani her türlü gıda üretimi suya yaslanır. Her türlü gıda maddesi nihayetinde bir canlı türüdür. Aynı insan gibi o da hayatını devam etmek için suya ihtiyaç duyar. Suyun olmadığı ya da çok kıt olduğu durumlar gerçekten ekosistemin değişeceğinin işaretleri ki zaten Akdeniz ekosisteminin giderek çölleşeceğine ilişkin çok sayıda uyarı var raporlarda. Bizim buna adapte olacak bir bakış açısı ve bir pratik yaklaşım geliştirmemiz lazım. Ama kıtlığın ötesinde bu yangınlarla ilgili mesela okudukça beni kaygılandıran şey şu oldu. Çok hızlı, yani devasa su alanlarının çok hızlı kirlenmesi mümkün. Mesela Manavgat'taki yangının ilk yağışlarla birlikte işte Eylül sonu gibi, yani tahminim Antalya için söylüyorum, olağan bir rejimde, iklim rejiminde. Eylül gibi, Ekim gibi başlayacak yağışlar, bu topraktaki su tabakaları, kül tabakasını, yanıkdan kaynaklanan çeşitli hani malzemeyi sulak alanlara taşıyacaktır. Yeraltı sularına taşıyacaktır. Yani burada tabii büyük bir felaket tablosu açığa çıkacak demiyorum ama bunun bir nihai kirlilik yaratacağı açıktır. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bu sene kuraklık, kuru hava, kış yağışlarının az olması, toprak nemi çok düşüktü mesela. Yani bir sürü başka faktör var bu yangınları besleyen. Ama önümüzdeki yıl da öyle olacak. Yani önümüzdeki yılda birden her şey düzelmeyecek. Yani iklim krizi dediğimiz şey bir şeylerin tedricen aşama aşama daha kötüye gitmesi gibi düşünebiliriz. Bizim işte çok hızlı yapılanmak lazım. Yani söndürmeye müdahil olmak, hızlı müdahale işin bir yönü. Ama öncesinde ne yapacağız? Yani kurumlar ne yapacak? Kirliliği engellemek için neler yapacağız? Kirliliğin bir tespit gerekir, izlenmesi gerekir. Yeşil Gazete'de Sedat Gündoğdu Hoca 2 hafta önce yazmıştı. Yani olay sadece tabii insani tüketim amaçlı kullandığımız veya üretim için değil, yani su her canlı için kıymetli bir varlık. Bu kirlilikten çok sayıda canlı türü etkilenecek. Yani mesela sucul hayat çok ağır darbe alacak. En azından Manavgat'taki barajlar için bunu söylemek mümkün, ya da göller, oradaki akarsular için. Hani velhasıl birbirine bağlı olduğunu çok net hissettiğimiz ilişkilerin çok karmaşıklaştığı, ama yani yangın, su, binalar, sucul hayat, toprak kirliliği, yan yana giden çok sayıda böyle bir yap bozum parçaları gibi birbirine değen sorunlar var. Yani bu sorunlara hızlıca müdahale etmeye gerektirecek bir kamusal kamucu, yani hem devlet anlamında kamu hem de toplum anlamında kamu bir bakış açısına ihtiyaç olduğu çok açık diyeyim.
Yani çok önemli bir konular ve yangın konusu ele alınıp tartışıldığında bu daha çok kalıplaşmış bir takım cümleler, yaklaşımlardan farklı bir bakış açısı da getiriyorsunuz. Çok önemli. Yine benim Biyanet'teki yazınızdan öğrendiğim kadarıyla sadece benzen değil, bir takım klorlu maddeler, metilen klorür gibi, vinil klorür gibi, stren ya da toluen gibi birçok kanserojen özellikle taşıyan maddelerinde sulara karışması ve bunun çok daha uzun vadede öngörülmeyen sorunlar çıkartması mümkün. Çünkü yangınlar ve söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarıyla beraber bizden hemen yetkililerden canım fidanları dikeriz, tekrar yeşillendiririz, evet, gibi. Gayet basite indirgenmiş, gayet evet, kolaycı, evet, ve gerçek dışı da bir çözüm önerisi geliyor. Yani merak etmeyin gibi, birisi bizim sırtımızı sıvazlıyor, yola devam edelim gibi. Ama iş pek öyle değil galiba. Ayşegül.
Evet hocam. Evet hocam. Sosyal
medyaya yine hızlıca dönelim. İrem Afşin, gazeteci, hem konuklarımızın ikisini de duyuruyor hem de şöyle bir slogan yazıyor. Öğrenmek için Açık Radyo diyor. Bir diğer dinleyicimiz edebiyatçı, aynı zamanda bilimle de ilişkili olan Buket Uzuner şöyle cümleler kurmuş. Bugün Burhaniye Kitap Fuarı'nda bir konuşması oluyormuş. Sözlerime Bülent Şık'ın anlattığı orman yangınlarında geçmişini kaybeden kadınların kederiyle başlayacağım diyor. Çok selam ve sevgi var sosyal medyadan.
Çok sağ
olsun,
çok selamlar, çok sağ olsunlar.
Eminim bizi duyuyor şu anda. bu şekilde devam ediyor. Tabii içme suyu vurgusu hocam çok önemliydi değil mi? İçme suyunu biz çok duymadık kimseden. Bir tek Bülent Şık'tan içme suyu vurgusunu duyuyoruz ki içme suyu çok hayati. Bir de sucul canlılardan bahsetti. Hep unutuyoruz çünkü sürekli gündem hızlanıyor. Flamingoların durumu aslında Tuz Gölü'nde, Gediz'de konuştuğumuz konularda, ama orman yangınlarıyla tabii o da kapandı ki o da çok bence kötü bir durumdu. Daha da kötüsü bizim bunu fark etmeyip işten geçtikten sonra fark etmemiz. Mesela dronları falan konuşuyoruz. Acaba sucul canlılar için, doğal ekosistem için bu dronlar kullanılamaz mı? Yani insani konular için bu dronlar kullanılamaz mı? Bu da ayrı bir konu olarak duruyor.
Peki Ayşegül, ben Çınar'a bir şey sorabilir miyim? İzin verirseniz. Peki, Çınar, demin bu iklim krizi ve birçok yaşanan olumsuzlukların nedeninin bu sorun olduğuna bahsettin. Aramızda da kastına bir şey soracağım. Senin yaşında, çevrende, sınıfında, arkadaşların arasında bu konuya böyle duyarlı olanlar var mı? Yani siz, sen yalnız böyle düşünen az sayıda öğrenciden birisi misin? Yoksa senin gibi çok düşünen var mı? Gözlüyor mu arkadaşların da bu dediklerimizi?
Yani bizim sınıftaki herkes zaten doğayı seviyor. Ama iklim kriziyle ilgili bir bilgileri var mı onu bilmiyorum.
Sen artık bir anlat onları. Bana kalırsa ne dersin? Yani babanla konuşup
konuyu... Eskiden bir başka konuyla ilgili bir şey yapmıştım. Hı-hı. Bir sunum da hazırlamıştım.
Ne güzel, iklim kriziyle ilgili bir şey hazırlayabilirsin herhalde o yörede.
Babam göstersin size.
Peki, tamam.
Bizim evde tabii bu benim çalışma alanlarımdan biri pestisitler oldu akademik hayatta, toksik kimyasallar. Çınar da hep bana soruyordu, yani bu nedir, nedir, nedir, anlat, anlat. Sonra bir resim yaptı o. Bu çocuk sağlığı için çok zararlı klorpirifos etken maddesini içeren bir tarım zehri. Onu ben size göstermemi istiyorum.
Ha evet.
Klorpirifos istemiyoruz diye bir resim yapmıştı ama çok 3 sene falan yani epey eski. Arılara zarar verdiğimi duyunca çok üzülmüştü. O zaman da bizim evde çok hani böyle bir yoğun çalışma vardı benim arılara zarar veren pestisitlerle ilgili. Tabii hepsi birbirine bağlantılı. Demin Ayşegül sordu, siz de değindiniz biraz hocam. Yani bu toksik kimyasallar, mesela yangının açığa çıkardığı toksik kimyasallarla ilgili yani yakın dönemde okuduğum bir araştırma, yine Kaliforniya bölgesinde toprakta yapılmış. Şimdi biz tabii binalarda kullandığımız çeşitli malzemeler var, bir kısmı plastik. Çoğu petrokimya esaslı, hani basitleştirirsin. Ama bunların hani bir yapının içerisinde, yani bir polimer yapının içerisinde ve o yapı zarar gördüğünde, yani zaman içerisinde degrade olabilir, yani işte bozunabilir. O zaman doğaya karışıyor biliyorsunuz. Ya da işte yangın sıcaklık, yani yüksek sıcaklık o yapıya hasar verdiğinde, polimer yapı bozulduğunda bünyesindekini, işte toprak, su, hava, temas ettiği ortam neyse oraya kusabilir hani uygun sözcüklerle. Şimdi tabii bu büyük ölçekli yangınların açığa çıkardığı bu toksik maddelerin mesela doğrudan yangın esaslı, yangına dayalı olarak 2000'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor bir çalışmada. Bunlar bir şekilde gıdalarımıza, sularımıza karışacaktır. Yani demin onu vurgulamaya çabalamıştım. Biz yani biz derken gıda güvenliği, halk sağlığı, bu alanda çalışan hani işi insan sağlığı, doğal hayatın sağlığını, çevre sağlığını korumak olan meslek gruplarını özellikle hani kastediyorum ya da akademik çalışanları. Bir takım hani güvenlik sistemleri oluşturuyoruz. Bir takım eşik değerler koyuyoruz. Bunlar bile çoğu varsayımsaldır aslında. İşte suda benzen miktarı bir mikrogramı geçmesin litrede. Bu bir eşik değerdir. Ne yaparsak yapalım benzenin sulara karışmasını engelleyemeyiz. Doğal hayatta çünkü bir takım prosesler benzen üretir. Ama insan sağlığını korumak için yapılmış bir takım çalışmalardan yola çıkıp böyle bir eşik değer koyarız. Eşik değer sadece bizim mevcut toplumsal hayatı sürdürmemizi sağlayacak kontrol noktalarıdır. Yani işte sularda, gıdalarda, toprakta, havada bir takım etkenlerin bolluğunu ölçerek bir risk var mı yok mu onu anlamaya çabalarız. Ama yani işin içinde olanların da iyi bildiği gibi bunların büyük bir çoğunluğu bir takım varsayımlara yaslanır. Yani net, kesin, %100 doğru olduğunu söyleyemeyiz. İçinde olduğumuz şartlar ya da gidişat diyelim, kriz ve felaket bağlamında söylediğim gidişat, bu eşik değerlerin de alt üst olabileceğini gösteriyor. Mesela yangınlar bağlamında Kaliforniya'daki eşik değerlerin yarı yarıya azaltılması öneriliyor bir takım toksik kimyasallar için. Diyor ki ancak böyle koruma sağlayabiliriz. Niye? Çünkü başka etken maddeler de sulara ulaşmaya başladı. Çeşitli etkenlerden kaynaklanan bir kirletici bolluğu var sularda. O zaman eşik değerleri azaltalım, aşağı doğru çekelim ki daha koruyucu bir yaklaşım geliştirmiş olalım. Bakın bunların hepsi gerçekten eğer biz çok güçlü bir sistem oluşturamazsak, yani toplum sağlığını öne alan, doğal hayatı birincil bir korunması gereken bir unsur, bir varlık olarak görmeyen ormanlar, su ekosistemleri vesaire, böyle bir bakış açısı, böyle bir siyasal sistem oluşturamazsak gerçekten insanın sadece Türkiye odan değil her yerde başı dertli olacaktır. Yani bu çok açık, çok hızlı bir şeyler değişebilir. Yani şöyle düşünelim. Evet, yağışlar azalıyor. Gittikçe kuraklık artacak, belli coğrafya alanlar çölleşecek. Bununla ilgili zaten çeşitli tahminler var. Google'da hemen bulmak mümkün, Türkiye'yi de ilgilendiren tarafını. Ama kirlilik mutlak surette ayrı olarak ele almamız gereken bir sorun. Mesela işte Manavgat'taki baraj, yani Manavgat'a çeşitli yerlere su temin eden bir yerdir orası. Yani veya bir göl ekosistemi veya bir akarsu, yeraltı suyu. Şimdi o su varlığı orada olabilir, hala vardır ama öyle bir kirletilmiştir ki, yani öyle bir kirlenmiştir ki biz o suyu kullanamayız. Yani ne sağlık açısından içme suyu olarak kullanabiliriz ne de tarımda kullanabiliriz. O zaman onu da artık kıtlaşmış bir yok gibi düşünmek gerekir. Türkiye'de çok az konuşulan problemlerden bir tanesi budur. Kıtlık, yağışların azalması, kuraklık çok ön plandadır. Ama kirlilik nedeniyle, kirletme nedeniyle bir su varlığının kullanılamaz, içilemez hale gelmesi ne yazık ki çok az gündeme gelen bir sorun ve çok da kritik bir sorun. Türkiye'de besleyen 25 tane sulak alan var. Bu sulak alanların tamamı kirletiliyor ve muazzam bir hoyratlıkla kirletiliyor. Ne yazık ki yani kirliliğin bütün engellenebileceğini düşünemiyorum ne yazık. Keşke olsa. Ama bu kadar kontrolsüz, ölçüsüz, duyarsız, toplum sağlığını, çevre sağlığını bu kadar iten bir bir ekonomik faaliyet dönemi herhalde hiçbir dönemde olmadı Türkiye'de yani. Özellikle mevcut siyasal iktidar hani kastediyorum. Bunlar büyük sorunlar. Bizim çok başımızı ağrıtacak. Yani çok sevdiğim bir sözcük değil ama gerçek anlamda beka sorunlarımız bunlar. Yani bekadan kastımız bir toplumun var kalması, bütün bileşenleriyle varlığını devam ettirmesi ise biz bunun altını oyuyoruz. Biz derken tabii genelliyorum ama bunun sorumluları var yani. İşte mevcut siyasal iktidar bir numaralı sorumludur. Yani bakın çok çok basit bir örnek vereceğim. Yani şimdi bu glifosatla ilgili tartışmalar var. Tarımda kullanılan bir tarım zehri. Karsinojen olduğuna ilişkin ciddi tartışmalar var son yıllarda. Önceki hafta Almanya'da iki ya da üç hafta önce kullanımı yasaklandı. Amerika'da çok sayıda dava konusu. Yani geçen sene de bu konuyu ben Diyanet'te bir yazıda ele almıştım. Bu sene tekrar biraz araştırıyorum birkaç gündür. Glifosat Türkiye'de ne düzeyde kullanıldığına ilişkin hiçbir yerde hiçbir veri yok. Yani sorumlusu Tarım Bakanlığı'dır, Sağlık Bakanlığı'dır. Şimdi hani böyle bir kamu idaresinden sorunları çözeceğini ne kadar umabiliriz? Yani sorunları oluşturan bir fail gibi artık benim gözüme görünüyor. Ne yazık ki öyle. Dolayısıyla daha farklı bir siyasal bakışa, daha farklı bir kurumsal bakışa ihtiyaç var. Daha farklıdan hemen somut örnek mesela yerel yönetimlerin bu konulara ciddi müdahil olacak. Gıda güvenliği, gıda üretimi, su güvenliği yani su varlıklarının korunması. Bir kamucu bakışa sahip olması lazım. Bununla ilgili yaklaşımlar, pratikler geliştirmesi lazım. Ve bunu çok hızlı yapmamız lazım. Yani öyle çok artık bugünden yarına bu kriz gelip kapıya dayanacak diye bir şey yok. Biz bir kriz halinin içindeyiz. Bunu görelim. Bir kıyamet, böyle düşündüğümüz gibi bir kıyamet olmayacak. Yani insanlığın kıyamet diye tarif ettiği şey ani durum değişikliği, hayatın bir anda ortadan kalkmasıysa bu belki önümüzdeki yüzyıllar boyunca sürecek içinde olduğumuz kriz hali. Dolayısıyla biz hazırlık yapmak hem zihnen hem de uygulayım açısından durumundayız. Bunun için de çaba sarf edeceğiz yani olabildiğince elbette.
Bütün bu olumsuzlukları yaşama hızımız gittikçe artıyor değil mi? Bizim yani şaşkınlık ve kontrol edilemez bir durumda çok süratle geliyor. Hani var mı yok mu tartışmaları, öteleme, yatsıma falan derken gerçek olduğu gibi insanların suratına çarpıyor ve çarpacak. Evet Ayşe.
Evet, glifosatın düzeyin derecesini bilmiyoruz demiştiniz ama bildiklerimiz de kötü. Mesela nişasta bazı şeker %5'ten %2,5'tan %5'e kotasını çıkarttı. Çıktı yani sanıyorum bu konularda özellikle iklim kriziyle ilgili konularda yerel yönetimler de dahil herkesin biraz daha çok konuşması gerekiyor. Görüşünü belirtmesi gerekiyor. Çok kısa vaktimiz kaldı ama çok hızlı bir soru sorayım mı Selim Hocam?
Tabii tabii lütfen.
Müsilaj. Yani müsilaj birden
gündemden kalktı değil mi? Doğru,
birden çok uçtu. Müsilaj gitti mi bitti mi? Ne düşünüyorsun müsilajla ilgili? Son 2-3 dakikada o görüşünü alalım.
Tamam, hızlıca söyleyeyim. Yani ben de sosyal medyadan ve yani bağlantıda olduğum yapılardan izliyorum. Tabii ki bitmedi ve denizin altında yani yüzeydeki müsilaj tabakası sıcaklık, yaz sıcaklıkları arttı. Çözüldü vesaire ama altta yani denizin alt katmanlarında dibe doğru sorun olduğu yerde duruyor. Devam ediyor ve çok büyük bir olasılıkla biz önümüzdeki yıl tekrar yaşayacağız bunu. Şimdi hani müsilaj sorununu tetikleyen çok sayıda faktör var ama ağırlıklı faktör bütün kiri tarımsal, endüstriyel, kentsel atıkları bizim Marmara'ya son 50 yıldır boşaltmamız özellikle 80'lerin ortalarından günümüze ve bu devam ediyor hepimizin malumu. Geçtiğimiz Kasım ayında Ergene Havzası'nın Ergene Çayı'nın kirliliğini derin deşarjla Marmara Denizi'ne aktarılması başlandı. Ama yani bunun problem olacağı, Marmara'daki kirliliği artıracağı da yıllardır söyleniyor. Yani gerçekten Türkiye'deki sorunlar, iklim krizi dediğimizde bir failden söz ediyoruz. Ama yani bu krizin sorumluları var. Her zaman o sorumlamayı yapmamız lazım. Siyasal iktidar dünyanın hemen her ülkesinde, genelliyorum elbette, iklim krizinin faillerinden biridir. Ve bu siyasal iktidarın kurduğu bir yasal çerçeve, bir kurumsal organizasyon yapısı var. Bir takım failler ancak o suretle iş görebiliyor. Yani Ergene'deki kirliliğin failleri var. Ve bu failleri siz ipin ucunu, yumakın ucunu çektiğinizde doğrudan kaynağa gidiyorsunuz. Kim kirletiyor sorusunun yanıtı açık. Burada kamu otoritesi, yerel yönetimler de buna dahildir. Ve siyasetten bağımsız konuşuyorum. Neden buna göz yumuyor, neden bir şey yapmıyor, neden harekete geçmiyor sorusu sorulması gerekli bir soru. Ya şöyle düşünüyorum, biz bu soruları sormaya ve yanıtlar üretmeye mecbur kalacağımız bir dönemdeyiz artık. Yani işte iklim krizi var. Ya iklim krizinin failleri var. O failler biz değiliz, insanlar değil. Herkes aynı ölçüde kirletmiyor. Yani bu çok açık. Dolayısıyla çözüm için bir kolektif bakış açısı gerektiği açık. Ama hem sorumluları doğru tespit etmek hem de neden bir şey yapılamıyor sorusuna da kendimizce bir takım yanıtlar üretmek durumundayız.
Çok teşekkürler. Çok önemli noktalara ve klasik alışılagelmiş yaklaşım dışında verilerle yaklaştığınız için çok öğretici oldu kendim için de. Özellikle Biyanet'teki bu mutfaktaki kimyacı serisini diyeyim, içindeki yangınlar, içme suları, kamuoyunu duyurmak, orman yangınlarının içme sularına kanserler olan maddeler karışması seri yazılarınızı hararetle de öneriyorum izleyicilere. Ben tekrar teşekkürler. Önce Çınar'a, sonra size. Sözü Ayşegül'e bırakmadan önce son parçayı tanıtayım. Çınar, bu sefer Fransız bir parça. Benabar isimli bir şarkıcı var Fransızların. La Forêt, ormanı anlatacak. O parçayla programı kaparız. Tekrar teşekkürler efendim her ikinize de.
Tekrar teşekkürler.
Sağ ol Çınar.
Çok teşekkürler Çınar, Bülent. İyi hafta sonları.
Size de hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Sağ
olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.